Ayrım 11, sayfa 131, Uğur Dündar ve Hülken Va. Toplumun bugün yaşadığı en büyük sorun ahlak yetersizliği. 26. Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar. Ergenekon kumpasıyla 26 ay cezaevinde yatan Genelkurmay eski başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün toplumun bireylerinin büyük bölümü maalesef her şeye maddi çıkar açısından bakıyor, dedi ve ekledi. Osmanlı'nın çöküşünün nedenleri arasında ahlak yetersizliği en baştadır. Bu toplumumuzu her açıdan zehirliyor. Türkiye'nin toplumsal ahlaki hastalığına çare bulması gerekiyor. Sevgili okurlarım, kumpas mağdurlarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ şu günlerde çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Çünkü tarihe ışık tutan kitaplarının arasına bir yenisini ilave etmeye hazırlanıyor. Tarihi önem taşıyan belgelerin ışığında yazdığı bu kitapta sözde Ermeni soykırımı iddialarını ele alıyor. İlker Başbuğ çok yakında piyasaya çıkacak olan bu kitabın yanı sıra Büyük Önder Atatürk'le ilgili bir senaryoyu da kaleme alıyor. Kendisiyle son kitabı Nasıl Bir Türkiye'de yazdıklarını ve ülkemizdeki güncel gelişmeleri kapsayan çarpıcı açıklamalarla dolu bir söyleyişi yaptım. İşte sorularım ve Başbuğ'un cevapları. Uğur Dündar: Ocak ayında çıkan yeni kitabınız Nasıl Bir Türkiye'de özellikle küreselleşme rüzgarından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet yapısı hedef alınmaya başlandı diyorsunuz. Neden böyle düşünüyorsunuz? İlker Başbuğ: Ulus devlette sınırları çizilen bir coğrafya vardır. Devletin de bu coğrafya üzerinde egemenlik hakkı bulunmaktadır. Ulus devlet güçlü kurum ve kuruluşlara sahiptir. Ulus devlette vatandaşlar ortak değer ve ideallere ve ulusal menfaatlere dört elle sarılırlar. Küreselleşmenin baş aktörleri olan ekonomik güç odakları elbette ulus devletin bu özelliklerinden rahatsızlık duymaktadır. Uğur Dündar: Maalesef Türkiye'de çok kimse ulus devlet kavramını ya gerçekten anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Ulus devlet nasıl tanımlanabilir? İlker Başbuğ: Aslında kavram çok sadedir ve açıktır. Dini ve etnik farklılıkları göz ardı ederek herkese eşit şekilde ortak değer ve hedeflerin, ideallerin etrafında toplamak ve ortak değer ve idealleri sonuna kadar savunmaktır ulus devlet. 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ulus devlet kavramı vardır. Türk tanımı da vardır. Ben bu maddenin çok iyi yazıldığını düşünüyorum. Madde şöyle: Türkiye halkına din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denilir. Sonra unutulmasın ki ulus devlet karakteristik olarak laiktir. Bu nedenle anti-laikler de pek ulus devlet yapısına sıcak bakmazlar. Uğur Dündar: PKK terör örgütü de ulus devlet yapısına karşı değil mi? İlker Başbuğ: Evet, bakın KCK sözleşmesinin ön sözünde şunlar yazılıdır. Ulus devlet sistemi 20. yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna gelmiştir. Bunu söyleyen PKK ama dünyanın en güçlü ve büyük ulus devletinin ABD olduğunu nedense görmüyor. Uğur Dündar: PKK neden ulus devlet yapısına karşı çıkıyor? İlker Başbuğ: Ulus devlet yapısı milletin bütünlüğü ile ilgilidir. Ulus devleti yok ederseniz devletin bütünlüğünü de yok etmiş olursunuz. Bu da ülkeyi bölünmeye kadar götürebilir. Uğur Dündar: PKK konusuna değinilince akla açılım süreci geliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlker Başbuğ: Hükümetler istihbarat örgütleri üzerinden görüşme sürecine başvurabilirler. Bu karar siyasi otoriteye aittir ve oldukça da risklidir. Ancak bana göre görüşme sadece ve sadece terör örgütünün koşulsuz silah bırakması temelinde olabilir. Önemli olan silahın nasıl bırakılacağı, bunun nasıl kontrol edileceğidir. Silahların gölgesinde görüşme sürecinin sürdürülmesi, terör örgütüne taviz verilmesi anlamına gelir ki bu kabul edilebilecek bir yöntem olmaz. Uğur Dündar: Nasıl bir Türkiye kitabınızda demokrasi üzerinde de duruyorsunuz? Sizce demokraside en önemli olan husus nedir? İlker Başbuğ, demokrasi ne denirse dersin aslında bir çoğunluk sistemidir. Ama burada sıkça unutulan, pek söylenmeyen bir husus var. O da, evet demokrasi bir çoğunluk rejimidir ama temel hak ve özgürlüklerin çoğunluğa karşı da güvencede olduğu bir çoğunluk rejimidir. Bu da aslında çoğulcu demokrasiye yaklaşılması demektir. Çoğunluğu elde edenlerin biz her şeyi yapabiliriz düşüncesine sahip olması çok yanlıştır. Unutulmasın, bazen demokrasinin en büyük düşmanı çoğunluk olabilir. Bu nedenle de demokratik rejimin ilerleyişini kontrol eden meclisin ve yargı kurumlarının denetimine kesin bir ihtiyaç vardır. Aksi düşünülemez. Uğur Dündar, Türkiye'de bir kesim askeri vesayetin kaldırılmasını demokrasinin bir başarısı olarak görüyor. Ve bu süreçte yaşanan hukuk dışı uygulamaları da bir ölçüde kabul ediyorlar veya görmezden geliyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? İlker Başbuğ, ilk önce askeri vesayet terimine pek katılmıyorum. Türkiye'de yaşanılan askeri müdahaleleri bir tarafa bırakırsak, TSK her zaman anayasa ve yasalar ile çizilen sınırların içinde kalmıştır. Eğer birileri bazı durumlarda TSK'nın bu sınırlar dışına çıktığını iddia ediyorsa, o zaman esas soruyu siyasi makamlara yöneltmelidir. Çünkü anayasa ve yasalara göre siyasi otorite çalışmayı istemediği makamlarda bulunanları her an görevden alabilir. Kimilerine göre askeri vesayetin kaldırılması demokrasinin bir zaferi ise o kişilere hukukun üstünlüğünün de demokrasinin vazgeçilmez bir niteliği olduğunu hatırlatmak gerekir. Hukuk dışı uygulamaları kabul etmek ve desteklemek, size göre amacınız ne kadar doğru bile olsa makyavelist bir yaklaşımdır. Tek kelimeyle ahlaksızlıktır, ikiyüzlülüktür. Hele bunların bile kendilerine aygın olarak tanımlamaları utanç vericidir. Uğur Dündar, toplumun karşı karşıya olduğu çok sorunlar ve problemler var. Sizce toplumsal olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunumuz nedir? İlker Başbuğ, bence toplumun bugün karşı karşıya kaldığı en büyük sorun ahlak yetersizliğidir. Bakın Osmanlı'nın çöküş nedenleri arasında ahlak yetersizliği en baştadır. Necmettin Sadak bunu şöyle ifade etmişti. Savaş yıllarında Osmanlı toplumu her şeyden önce bir ahlak sorunuyla karşı karşıyaydı. Ahlak yetersizliği toplumsal dengeyi bozuyordu. Atatürk de aynı konuda 1922 yılında not defterine şunları yazmıştı. Bir milletin felaket içinde kalması, bir devletin yok olma tehlikesi, toplumsal ahlaki hastalık neticesidir. Bugün toplumun bireylerinin büyük bölümü maalesef her şeye maddi çıkar açısından bakıyor. Bu toplumu her açıdan zehirliyor. Siyaseti, ekonomiyi, kültürü, sanatı, ikili ilişkileri, sporu ama her şeyi. Karşınıza maddi çıkar nedeniyle prensipleri çöpe atan, her şeyi boyun eğen, düşüncesini söylemekten, yazmaktan çekinen, yalan söyleyen, gördükleri karşısında susan bir toplum yapısı çıkıyor. Bu toplumda etik değerler ve liyakat sisteminin de yeri olmuyor. Bence Türkiye'nin her şeyden önce toplumsal ahlaki hastalığına çare bulması gerekir. Belki de ilk yapılacak din kültürü ve ahlak öğretimi dersini ikiye ayırmaktır. Din kültürü dersi seçmeli ders olurken ahlak öğretimi geniş şekilde felsefe dersi içine alınmalıdır. Zaten sorunun temelinde felsefe öğretimine verilen önemin azalmış olması yatmaktadır. Uğur Dündar, son yıllarda laiklik konusundaki bazı uygulamalardan büyük bir kesimin rahatsızlık duyduğu açıkça görülmektedir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlker Başbuğ, 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denemesinden başlayarak bugüne kadar din ve dini duygular siyasetçiler tarafından maalesef hep kullanılmıştır. 1982 Anayasası'nın 24. maddesi bu konuyu çok açık şekilde hükme bağlamıştır. Kimse siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu anayasa hükmü çerçevesinde bireylerin dinden esinlenen duygu ve düşüncelerinin siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla kullanmalarının normal olduğu kabul edilemez, düşünülemez. Ancak bu anayasa hükmünün aksine olan davranışlar sık sık görülmektedir. Eğitim ve öğretim sisteminin laik devlet prensipleri içerisinde kalması da diğer önemli bir konudur. Toplumun büyük bir bölümü bu konuda endişelidir. Onların duyduğu endişeye duyarlı davranılması bana göre zorunludur. Uğur Dündar, laik devlette din kültürü ve ahlak öğretimi devlete düşen bir yükümlülük müdür? İlker Başbu, evet. Aksi takdirde dinin öğretimini cemaatlere bırakmış olursunuz. Uğur Dündar, din eğitimi zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olmalı? İlker Başbu, kesinlikle isteğe bağlı olmalıdır. Çocuğunun din eğitimi almasını istemeyen velilerin isteğine bağlı olmalıdır. Yedek Kabe, pasta Kur'an ve Kabe. Modern müşrikler iyice azdı. Kur'an'ın Allah düşmanlığı ve en büyük zulüm kurumu olarak gördüğü şirkin tarihinde bugüne kadar eşi benzeri görünmemiş tezahürler yaşanıyor. Bu şirk tezahürleri Kur'an'a karşı savaş açan Mekke şirk oligarşisinin sergilediği şirk tablolarından çok daha vahim ve korkutucudur. Çünkü bunlar Kur'an'ı iman ettiğini söyleyen, onunla da yetinmeyip dine, imana, kalite kontrolü yapmaya kalkan modern müşrikler tarafından sergilenmektedir. Şirk tarihinde gerçekten birer eşsizlik ve rekor olan modern şirk tezahürlerinin en yıkıcısı yedek Kabe üretimidir. Yedek ilahlar üretimi ve yedek Kabe'ler inşası Mekke şirk kodamanlarının belirgin özelliklerinden biriydi. Bu konuyu enine boyuna inceleyen eser, Hicri 204, Miladi 819 yılında ölen tarihçi İbnül Kelbi'nin ölümsüz eseri Kitabül Asnam'dır. İbnül Kelbi'nin o sarsıcı eseri asırlarca üstü örtülü halde tutulmuş, Emevi dinciliği tarafından sürekli gözden kaçırılmıştır. Türk kültür tarihinde bu eseri ilk kez gündem yapan biz olduk. Şirk adlı eserimin 103-110. Sayfaları bu eserin önemini ve mahiyetini ortaya koyan sayfalardır. Eserim 2013 yılında yayınlandı ve 2 yıl sonra orada deşifre edilen şirk illeti irinli bir pislik halinde Türkiye'nin sokaklarına yayıldı. Modern müşrikler yedek Kabe'ler inşa ederek halkı etrafına tavaf ettirdiler. Tevilsiz ve tartışmasız bir şirk uygulamasıdır bu. Türkiye'nin diyaneti ise bunu vebali vardır diye riyakâr ve omurgasız bir söylemde geçiştirdi. Yani şirke arka çıktı. Yedek Kabe'ler meselesini İbnül Kelbi'nin şaheserinden özetleyelim. Mekke'de her evde kendisine ibadet edilen putlar vardı. Onlar bu yedek ilahlarını huzurunda kurbanlar keserek onlara yakınlaşmak isterlerdi. Yani bir yandan Kabe'yi tazimle, hac ve umre ile ziyaret eder, bir yandan da bu yedek ilahlara kulluk ederlerdi. Daha sonraki zamanlarda yedek Kabe'ler yapılmaya başlandı. Bunu Haris bin Kâb'ın Necran'da yaptıkları bir Kabe'leri vardı ki onu tazim ederlerdi. İyad kabilesi için Küfe ile Basra arasındaki Sindat mevkinde, Abdüldar bin Hubeyd kabilesi için Havra mevkinde böyle yedek Kabe'ler vardı. İbnül Kelbi bunları büyütat olarak kitaplaştırmıştır. Alanın insanlık tarihinde eşsizi olan İbnül Nedim ölümsüz eseri El-Fisrihtin de bu eserlerin adlarını vermektedir. İzleyelim. Kureyş kabilesinin Kabe'leri, Rabia kabilesinin Kabe'leri, Yemen'in Kabe'leri, Sindat kabilesinin Kabe'si, Necrarlıların Kabe'si, Rabbe kabilesinin Kabe'si, Rabia kabilesinin Kabe'si. Modern müşriklerin iman ataları olan Meşre müşriklerinin adetlerinden ihya ettikleri ikinci şirk tezahürü ise Kur'an'ın ve Beytullah'ın pastalaştırılarak kesilip yenilmesi oldu. Bu da tam tamına bir Mekke şirki uygulamasıdır. Mekke müşrikleri en kutsal varlıkları olan putları helva şeklinde yapıp teberrüken yanlarında taşırlardı. Sonra acıktıklarında o helva putları yerlerdi. Aynen bugünkü modern müşriklerin yaptıkları gibi. Kur'an'ın neredeyse üçte ikisi şirk denen bela ile mücadeleye yayılmıştır. Şirk ve müşriklerle ilgili birkaç Kur'an hükmünü verelim. 1. Müşrikler öyle basit günahkarlar falan değil, Allah'ın düşmanıdır. 2. Müşriklerin kestikleri hayvanların etleri yenmez. 3. Müşriklerin girdiği mekanlarda Kur'an dininin herhangi bir ibadeti yapılamaz. Müşriklerle aynı safta namaz kılınamaz. 4. Müşriklerin kadını ve erkeğiyle nikah caiz değildir. 5. Müşriklerin bir biçimde katkı verdiği camilerde asla ibadet edilemez. Son sözü yine Kur'an söylesin. Ey iman edenler, müşrikler bir pisliktir. Kur'an bana şunu öğretmiştir. Müslüman yaftalığı modern müşrikleri dini ihya eden mücahitler olarak ödüllendiren, onları su başlarına oturtan bir toplum Allah'ın intikam almaya söz verdiği bir kötülük toplumudur. Ayrıntılar birkaç güne kadar çıkacak olan Kur'an verilerine göre kötülük toplumu adlı eserimdedir. Uğur Dündar'ın notu. Sevgili okurlarım, modern müşrikler iyice azınca dünyaca saygın ilahiyat uzmanı, felsefeci yazar, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ten bir yazı göndermesini rica ettim. O da lütfetti ve okuduğunuz makaleyi kaleme aldı. Onun görüşleri üzerine bize söz söylemek düşmez. Kendisine teşekkür ediyor ve Kur'an verilerine göre Kötülük Toplumu adlı yeni eserini okumak için sabırsızlanıyorum. Tuz koktu, naftalin bozuldu. Kamu düzeni torbaya konuldu. Sevgili okurlarım, yasama, yürütme ve yargının iç içe geçtiği, güçler ayrımının mazide kaldığı, tek adamın tüm güçleri elinde topladığı bir dönemi yaşıyoruz. Müktedirin anayasayı çiğniyorsunuz uyarısını yapanlara, anayasa benim cevabını verdiği, toplumun onun bahsettiği ölçüde özgür olabildiği, hukukun üstünlüğünün rafa kaldırılıp üstünün hukukunun geçerli kılındığı vahim bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Taci Tus'un bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır deyişinin doğrularcasına sayısız yasanın yanı sıra kamu düzeninin de torbaya atıldığı çok kritik bir eşiğe tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki toplumumuzda hukukun üstünlüğüne ve adalete duyulan güveninin her geçen gün biraz daha yitirildiğini görüyoruz. Toplumun kaygılanmakta haklı olduğunu, zira adalet olmadan kamu düzeninin sağlanamayacağını, hukukun bittiği yerde zulmün egemenliğinin başlayacağını tarihteki örneklerden biliyoruz. Yaşadığımız sarsıcı gelişmeler karşısında sık sık Montesquieu'nun bir rejimde halk adalete inanmıyorsa o rejim artık mahkum olmuştur deyişini hatırlıyoruz. Sözü uzatmadan, lafı eveleyip gevelemeden söylüyoruz. Diyoruz ki hukukun olmadığı bir ülkede başka konuları konuşmanın gereği ve anlamı yoktur. Zira tuz kokmuş, naftalin bozulmuş, kamu düzeni kalmamıştır. Görünürde adalet saraylarının, mahkemelerinin, hakim, savcı ve avukatların bulunması o ülkede hukuk ve adaletin evrensel ölçülerde var olduğu anlamına gelmez. Hatta iyi hakimlerin, savcıların ve avukatların bulunması da bir güvence teşkil etmez. Adaletteki yangın söndürülmezse o düzende insanların tutunacağı hiçbir sağlam dal kalmaz. Sözün özüne gelirsek, adalet gibi yüce bir kavram iktidar cemaat çatışmasına malzeme yapılamaz. Yargı iktidar savaşı yapanların ele geçirmeye çalıştıkları bir hedef haline getirilemez. Çünkü gün gelir adalet herkese lazım olur. Atatürkçü ve Cumhuriyetçi Fenerbahçe'ye dur, yeni Türkiye'nin simgesi TÜRGEV'e geç. Tarih 3 Mart 1996. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurul toplantısında ikinci gün. Konuşmalar devam ederken İstek Vakfı'ndaki salona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan giriyor. Kürsüye davet edilen Erdoğan, Fenerbahçe camiasının tarihi vaatlerde bulunuyor. Sizleri bu mutlu ve hayırlı günde saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Fenerbahçemizi böyle birlik ve beraberlik içinde gördüğümüz zaman mutluluğumuz bir kat daha artmaktadır. Ben bir Fenerbahçeli olarak kulübüme her zaman hizmet vermeye çalıştım. Bu hizmeti vermek için mutlaka yönetim kurulunda olmam gerekmez. Fenerbahçe'de ilk yapılacak iş altyapı iyi kurmaktır. Altyapıdan çıkacak sporcular hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye'ye faydalı olur. Amatör şubeler için hazırlanan proje kapsamında arazilerinizin altyapı çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Ayrıca Dereazındaki Fenerland projesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Fenerbahçeli olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Her türlü desteği yönetim kuruluna vereceğim. Ayakta alkışlanan bu konuşmanın ardından yıllar geçiyor. Belediye başkanlığı sırasında Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğunu sık sık dile getiren, kulübün tüm projelerine gereken her türlü desteği vereceğini söyleyen Tayyip Erdoğan, başbakanlığında ağız değiştiriyor. Örneğin son genel kurulda kendisinin ve kongre üyesi oğlu Bilal'in desteklediği Mehmet Ali Aydınlar'ın listesi Aziz Yıldırım'ın karşısında hezimete uğrayınca bir zamanlar tam destek taahhütünde bulunduğu Fenerbahçe'nin projelerine veryansın ediyor. Hatta gözü öylesine kararıyor ki Fenerbahçe'ye büyük gelirler sağlayacak yatırımlar için bunlar uçuk kaçık şeyler diyebiliyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na bitişik Kenan Evren Lisesi'nin yerine yapılması düşünülen AVM ile Kalamış'taki marina projeleri konusunda tüm yasal işlemlerin bitirildiğini ve protokollerin imzalandığını görmezden gelebiliyor. Marina AVM sözleri vermek doğru değil. Çevre Bakanlığı'ndan izin aldın mı diye sorabiliyor. Yani Aziz Yıldırım başkan olarak kaldıkça Fenerbahçe o izni bizden alamaz demeye getiriyor. Tayyip Erdoğan böyle konuşur da Milli Eğitim Bakanlığı durur mu? Hemen harekete geçiyor ve Kenan Evren Lisesi arazisinin yap işlet devlet formülüyle ve 49 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanması ile ilgili protokolü rafa kaldırıyor. Bir açıklama yapılarak Fenerbahçe'nin protokole uymadığı ve 345 milyon lirayı bulan değeriyle Kenan Evren Lisesi arazisinin kulübe devrinin ciddi bir kamu desteği yaratacağı belirtiliyor. Bu açıklamayla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kenan Evren Lisesi arazisinin sahip olmayacağı söz konusu yeri sadece yap işlet devlet yöntemiyle kiralayacağı dikkatlerden uzak tutuluyor. Ayrıca burada Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılacak olan ticari işletmeden elde edilecek gelirlerden devlet her yıl yaklaşık %26'lık bir kar payı ödeneceği de kamuoyundan gizleniyor. Durum daha bitmedi. 1. Fenerbahçe'nin protokol gereği Küçük Bakkal Köy'de 40 derslikli Ataşehir Anadolu Lisesi'ne, 2. Üsküdar Çengelköy'de 32 derslikli Yavuz Türk İlköğretim Okulu'nu, 3. Sancaktepe'de 24 derslikli Sancaktepe İlköğretim Okulu'nu, 4. Ataşehir'de Mevlana Kız Teknik ve Meslek Lisesi spor salonu ile işlik derslerini inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettiğine hiç değinilmiyor. Ayrıca Bakan Nabi Avcı'nın daha önce eğitim öğretim faaliyetinin devam ettiği bu tesisleri zamanında teslim ederek protokoldeki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine teşekkür ettiği de duyurulmuyor. Peki Fenerbahçe'nin milyonlarca lira harcayarak yaptığı eserleri zamanında bitirip teslim etmesine karşın söz verdiği araziyi devretmeyen devlet, sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve kızının yöneticileri arasında yer aldığı TÜRGEV'e gelince ne yapıyor? Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Başakşehir'de 606 milyon lira değerindeki arsayı fiyatını 202 kat düşürerek sadece 3 milyon TL'ye TÜRGEV'e devrediyor. Sudan ucuz değil mi? Sevgili okurlarım, Fenerbahçe'ye yapılan zulmün tek nedeni var. Aziz Yıldırım ve camianın Cumhuriyet devrimlerine gönülden bağlı olmaları, Atatürk sevdasından ödün vermemeleri ve dar ağacına çekilseler bile son nefeslerinde yaşasın Türkiye ve Fenerbahçe diye bağıracak olmaları. Deneyimli gazeteci Aydınç Erkin ve bu gerçeği Sarı Lacivert Öfkeli Adam Aziz Yıldırım kitabında belgeleriyle ne de güzel anlatmış. Mutlaka okuyun. Uğur Dündar'ın notu. Diğer güzide kulüplerimizin Atatürkçü ve Cumhuriyet'e gönül vermiş taraftarları lütfen alınganlık göstermesin. Bu haksızlık aynı doğrultuda düşünen herkese hedef almıştır. 11. ayrımın sonu, sayfa 140.